Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizinle tekrar birlikteyiz. Bugün programımızda size bir soru soracağız ve bu soruya verilen cevapları paylaşmaya çalışacağız. Evet, bir aylık ömrünüz olduğunu söyleselerdi ne hisseder, neler yapardınız? Evet, sorumuz bu. Bu soruya verilen cevapları ise Altınoluk Dergisi'nin 1998 Ocak 143. sayısından paylaşacağız. Evet, ilk olarak Emrullah Hatipoğlu'nun bu soruya verdiği cevabı aktaralım size. Ahiret hayatına inanmamış bir insan olsaydım, ki böyle olmaktan, bunun geçici tasavvurundan bile Allah'a sığınmak lazım, bir aylık ömrümüzün kaldığı beyanı karşısında en çok sevdiklerimle haşru neşr imkanı, onlarla beraber olma, onlardan istifade imkanı arardım. Eğer bazıları vardır ki, ey Rabbimiz bize dünya iyiliği ver derler. Onların ahiretten hiç nasipleri yoktur. Ayeti kerimesinde belirtilen gruptan olsaydık, dünya madem ki esas hayattır ve her şeyin en güzeli bu dünya nimetleridir der ve onların en önemlilerine yönelirdik. Ama biz yine ayeti kerimede ifade edildiği gibi, ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diye tarif edilen dünya ve ahiret hayatına birlikte bakan mümin bakışıyla olaya bakınca herhalde gafletimizi gözden geçirirdik. Eğer inandığı halde yaşamayan birisi olsaydım, hem hayatın bu dünyadan ibaret olmadığına, ebedi bir ahiret hayatının varlığına, orada cennet ve cehennemin olduğuna ve her ikisinin de insan için olduğuna inanıp, hem de Allah'ın ölçülerine göre bu hayatı yaşamayan birisi olsaydım, eyvah, bu ömür boşa gitti. Şu son bir ayda neler toparlayabilirim şeklinde bir bakış açısıyla neleri toplayıp götürebilirsem onları götürürdüm. Hani bir düşman istilasında insanlar yükte hafif, pahada ağır neleri götürebilirlerse, ben de akaid ve amel noktasında en ehemmiyetli olanlarına yönelirdim. Ama ölüm zaten her an bizi bekliyor. Buraya çıkarken merdivenlerde ölümle karşılaşabilirdik. İnişte de aynısı geçerli. Hatta merdiven başına gidip gitmemenin de bir garantisi yok. Eğer bir nefesi aldım, ikincisini veremeyebilirim şeklinde bir anlayışla ölümü hissedebilseydim, herhalde zaten bir kul olarak Allah'ın Resulü'nün benden yapmamı istediklerini bu uyanıklık içerisinde daha disiplini yapardım. Tabii bunları eylem olarak yapardım da takdire şayan olacak şekilde Allah rızasına uygun yapabilir miydim onu bilemiyorum. Ama en azından iman ameli salih birlikteliği içerisinde olması gerekenleri yapmaya çalışırdım. Buna çalışıyor olurdum zaten. Bu şartlar altında da bana son bir ay haberi verilmiş olurdu. Ben de elhamdülillah bir şeyler yaptım herhalde. Ama yine de yaptıklarım Rabbimin nimetleriyle kıyaslanmaz derdim. Gerçekçi bir bakışta bütün yaptıklarım aslında bir hiç hükmünde de olsa, Allah bizi lütfuyla razı olduğu kullarının zümresine ilhak edecektir diye düşünür ve ümit ederdim. Yani yaptıklarımla her an yüz yüze, iç içe ölümü yaşasam dahi bunlara garanti gözüyle bakamazdım. Siz amellerinize güvenerek cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Belki bazı insanlara bu tür haberler, yani kaç gün ömrünün kaldığının haberi veriliyor. Onlar da gereken hazırlığı yapıyorlar ama ben de akidemi yok hükmüne geçirecek kusurlardan kaçınmaya çalışırdım. Tevhide ters gelmeyecek, şirke kapı açmayacak bir imanın korunmasına önem verirdim. Ancak o imanla ben amellerimi geçerli kılabilirim. Sonra da ona uygun amel. Daha önce bu disiplini kazanmışsam, bu soru beni biraz daha dikkatli olmaya, aslında bu son söz bir gaflet ifadesi sayılabilir. Zira ölüm her an var. Orada ben o dikkati göstermemişsem, bir ay sonrası için belki paniklerim. Hatta bir ay sonra ölüm olsaydı, bu bir ayda ne yapardınız? Suali, tenkit edilmesi gereken bir sualdir. Çünkü ben her an ölümü beklemek durumundayım. Nefes nefes. Akşama eriştik, sabaha çıkacak mıyız? Uykuya yattık, kalkabilecek miyiz? Uykuda bir tür ölümdür. İnsan bu dünya şartları içerisinde kendinden geçip gidiyor. Kendine has bir dünya içinde yaşıyor. Uyku veya rüya aleminde seyahatler yapıyor. Kısa zamanlarda ülkelerden ülkelere gidiyor. Bu da bir tür başka alemlerde seyretmedir ama dışarıdan görenler bu uyuyor diyor. Bir ay bile ölümle insan arasına çok büyük bir mesafe koymuş olma anlamına gelebilir. Nefes aldım, ikinciyi alamayabilirim idrakiyle ölüme bakabilmeliyiz. Bir aylık mesafe koyarsak biz bunu çok daha uzatırız. Bu tür bir fırsatı şeytanın pompaladığı boş ümitlerle sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın ayetinde belirtildiği gibi bir takım ümniyelerle, temennilerle daha da uzatır ve gaflete dönüştürebilirdik. Eğer ölümü nefes aldık, ikinciyi alamayabiliriz şeklinde yakın görür ve kabul edersek bu iş Allah'ın rızasına uygun biçimlenir. Şimdiye kadar bu kadar uzun bir süre bize veren olmamış, bilmiyorum. Altınoluk bunu nereden bulup veriyor, ölümle aramıza bu kadar mesafe koyma cesaretini nereden buldunuz bilmiyorum ama tabii bazı şeyler farz-ı muhaldir. İnsan tek başına yaşamıyor, insan tek başına yaşanmıyor. Bir cemaatiz, bir aileyiz, bir akrabayız, bir ümmetiz. Sorumluluklarımız buna göredir. Aileye karşı sorumluluğumuz, yakınlarımıza karşı sorumluluklarımız bizim görevlerimizi ve sosyal yönümüzü oluşturuyor. Ümmet yani tüm insanlık davete icabet edenler ve etmeyenler olmak üzere hepsine karşı sorumluluklar devam edecek. Ebu Cehillerin davetine devam edilecek. Yani tebliğ görevi sürecek. Bir ay sonra öleceğim diye bu görevlerden istifa etme hakkım doğmuyor. Belki bu son nefesi verinceye kadar devam edecektir. Bir başka şey de, dünyayı imar noktasında müminin tüm vazifeleri son nefesine kadar devam ediyor. Yaşlanmış Ebu Eyyub el-Ensari niçin İstanbul'a gelmişti? Geri de dönememiştir. Ona bu gücü veren son nefesine kadar duyduğu sorumluluktur. Kıbrıs'ta yaşlı Ebu Talha'nın hali nasıldır? Biz yaparız diyen çocuklarına, yakınlarına, yaşlısın diyerek onu geride bırakmak isteyenlere, ayet yaşlıları istisna etmiyor ki demiştir. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle düzeltsin, buysa imanın en zayıfıdır. Mücadele hep güce göredir. Sonra ayeti kerimede mazur görünenler, mustazafin yani zayıf görülenlerdir. Yaşlı, adım atamayan, yataktan kalkamayacak derecede koluna girilmesi gereken erkekleri, kadınları ve çocukları Allah-u Teala istisna etmiştir. Kendilerini zayıf göstermek isteyenler, nefislerine zulmedenler olarak tavsif edilmişler. Niçin? Hicret edebilir, etmemiş, kafir toplum içerisinde yaşamayı yeğlemiş, hicret edip Allah Resulü'nün beraberinde veya başka bir yerde yaşamayı kafirlerin toplumunda yaşamaya yeğlemiş, o kendisini mustazaf saymış ama Allah kabul etmemiştir. Siz neredeydiniz? Yani sizin yeriniz burası mı olacaktı denmiştir onlara. Müşriklerin ordusuna katıldınız, Allah Resulüne karşı savaştırılmak üzere getirildiniz. Onlar da biz yeryüzünde zayıf duruma düşürülmüşlerden isterler. O senin kuruntun, Allah bunu kabul eder mi? O kimin mustazap olduğunu tayin etmiş. O halde mümin imkanları ölçüsünde o sorumluluğu taşıyacaktır. Cihat sorumluluğunu yüklenecektir. Dinin nurunu söndürmek isteyenlere karşı bu nuru korumak üzere kendisi sorumludur. Ben zayıflardanım deyip geçerli olmayan mazeretlere sığınmayacaktır. Hele hele bilhassa ölüm vakti de yaklaştıkça bunu arkadakilere örnek olacak şekilde yapacaktır. Nasıl kötü bir sığınış örnek olarak veriliyor, kendisi de iyi bir örnek olacaktır. Biz de onu Halid İbni Zeyd gibi anacağız. O iyi bir örnektir. Ebu Talha gibi anacağız. O da iyi bir örnektir. Hem o hurmalığını en sevdiklerinizden infak etmedikçe gerçek iyiliğe eremezsiniz ayeti kerimesi gelince infak etmiş, cihat yolunda fedakarlık göstermiştir. Diğer müminler de onun gibi güzel örnekler olacaklardır. Çünkü arkadakiler bu örneklere bakarak emaneti koruyacaklardır. Zaten güzel örnek olanın akıbeti çok daha güzel olacaktır. O halde ölüm bir panik sebebi değil, belki bir disiplin sebebidir. Yarın öleceğinizi bilseniz elinizdeki yaş hurma dalını dikin hükmü de var. Benim istifade etmem şart değil. Yeryüzünü imar gibi bir görevim var benim. Bu çevrecilik konusunda da çok güzel bir örnektir. Bu aslında yarın kıyametin kopacağını bilseniz şeklindedir. Ölüm de kişinin kıyametidir. Yahu bu ne zaman büyüyecek demeyeceksiniz. İnsanın dünyaya yönelik öyle görevleri var ki bunları menfaatini, çıkarını hesap etmeden yapacak. Görevi sadece onu yapmaktır. Bu dünyada semeresini almayabilir. Ahirette alacaktır. Kafiri örneklerken Kur'an yalnız dünyada ister diyor. Ahirette onun nasibi yok diyor. Bir hedefi yok çünkü bu adamın. Zaten ölümle hayatı allak bullak olacaktır. Müminin böyle bir derdi yoktur. Bazen mümin şehit olamadım diye üzülüyor, ağlıyor. Niye? Esas özlediği hayatın güzelliklerine kavuşacak da ondan. Burada kalışı onu bu güzelliklerden alıkoyuyor. Mümine bu yüzden ölüm dehşet getirmiyor. Bu sorunuzu mümin şu şekilde değerlendirebilir. Ha, demek ki bir ay daha bu dünyanın derdini çekeceğiz. Askerde tezkereyi iple çeken adam, orada yine görevini yapıyor ama onu geçici bir hayat olarak görüyor. Tabii bu bir idrak meselesi. Allah bize bu idraki nasip etsin. Hayatı o nasıl değerlendirmemizi istiyorsa, öyle değerlendirmeyi bize nasip etsin. Mümin her an ölümü beklemekte, her an ona hazırlanmaktadır. Ama bir aylık bir süreyle ömrü mukayyet kılınmışsa da bu onun ömründe fazla bir şey değiştirmez. Bir ay gafleti artırır bilakis. Ben zaten bu dünya için yaşamıyorum ki. Hayatın bu salonunda yaşıyorum. Ölünce bir diğer salona geçeceğim. Ha kapının adı da mezarmış. Fakat orada bu aktif çalışmayı yapma imkanı olmadığı için buradaki görevim önemli. Bu bir saniye olsa da aynı bir şey bir ay olsa da. Burada üzerine düşen bedeni, fikri, ilmi, mali vazifemi yaparım. İnşallah ölümü karşılayacak güzellikte amellerimiz olur da ölümü rahat karşılarız. Ömrümüz gafletle geçen, sorumluluk duygusundan uzak bir ömürse o da büyük bir ızdırap kaynağıdır. Ama İslam madem ki geçmişe sünger çekiyor, dur hele şu geçmiştekilerin hesabını ver diyemiyorsunuz. İnsan tevbe eder, yaptığı kötülükler yüzünden büyük bir pişmanlık içerisinde olursa Allah da onu kabul eder. Gavur inadıyla dünyadan göçenin alacağı bir şey yok. Ama burada gurur inadı da olsa bütün dayanaklar kaybolmadan, iradesiyle amel edecek durumunu kaybetmeden, Firavun örneğinde olduğu gibi bu hale düşmeden dönüşler engellenmediği için istifade imkanı olur. Allah'ın din emaneti elden ele, Hazreti Adem'den bu yana bize kadar gelmişse ki İslam'la en mükemmel seviyeye ulaşmış, biz bu emaneti bir yarışta taşıyoruz. Ölüm bir intikal, bayrağın arkadaki ele intikali. O yüzden bu emaneti arkadakilere, taşıyacaklara bozmadan, ketmetmeden, hıyanet etmeden, makaslamadan teslim ettiğim zaman vazifemi yapmış olurum. Evet, bir aylık ömrünüzün kaldığını öğrenseniz ne hissedersiniz, ne düşünürsünüz sorusuna Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi'nin verdiği cevabı sizinle paylaştık değerli dinleyiciler. Şimdi de Naim Karaman'ın cevabına bakalım. Beni bir derviş murakabesine soktunuz diyor Karaman. Dervişlerin her gece girdikleri murakabeye beni zorla soktunuz. Zorlandım. Cenab-ı Hakk'ın insana ecelinin ne zaman olduğunu bildirmemesindeki hikmeti anladım. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya, ey insanlar, benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Yataklarınızda eşleriniz de telessüs edemez, Allah diye bağırarak sahralara dökülürdünüz. Eğer insanoğlu öleceğini bilseydi, hiçbir şeyden lezzet almaz, bütün güzellikleri terk eder, medeniyetler de olmazdı. Elhasıl ben diyorum ki, kıyametin zamanının, insanın ecelinin bildirilmemesinde sonsuz güzellikler ve hikmetler vardır. Eğer bana bir aylık ömrünüz kaldığını bilseydiniz, o bir ayı nasıl değerlendirirsiniz şeklinde soru soruyorsanız, o bir ay içinde şunları yapmaya çalışırdım. Kur'an'ı daha çok okur, düşünür, o bir ay için ne yapacağımı oradan çıkarırdım. Bu soruya duygu, his ve zihin planında cevap vermek zor. Bu yüzden ne yapacağımı yine Kur'an'dan çıkarırdım. Kur'an'ın direktifleriyle ahirete yatırım yapmaya çalışır, bununla beraber dünyadan nasibinizi unutmayın ve sizden biriniz kıyametin kopacağını bilse elinde kalan fidanı diksin hikmetlerine binaen de dünyayla irtibatımı devam ettirirdim. Alacak verecek hesabımı bitirir, tahsil edemediğim alacaklarımı affeder, herkesle helalleşirdim. Aslında bu noktadan çıkarılması gereken bir ders var. Eğer insanlara ölümü haber verebilseydik, ölümden sonrasını bir nebze olsun hissettirebilseydik, en azından Firavun'un son anında ölümü gördüğü kadar onlara ölümü gösterebilseydik, yeryüzü güllük gülistanlık olurdu. Dikkat edilirse Firavun ölümü gördüğü zaman Müslüman olmuştu. Vasiyet yapmam gereken yerlere vasiyetlerimi yapardım. İmanımın kuvvetlenmesine çalışırdım. Çünkü iman olmazsa temelde ameller ne kadar güzel olursa olsun tercih cehennem ve iman varsa varacağınız yer derecesi aşağı veya yukarı cennettir. Ölüm yangınına varmadan kurtarılacak en temel mal imandır. Bunun için iki vesileye sarılmak gerekir. Birinci vesile modeldir. Allah'ın dostlarında, Resulullah'ın, sahabenin ve imanı en güçlü insanların hayatlarından modellere sarılırdım. Diğer kulp imandır. İlimsiz iman olmaz. Bu beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz hadisi şerifinin gereğidir. Bir ay içerisinde ilimle uğraşmak aklın gereğidir. Murakabeye girer, gafletle yaptığım hatalardan kurtulmaya çalışırdım. Çocuğun oyuncaklarını önüne serdiği gibi geçmiş amellerimi önüme serer, hatalarımı, günahlarımı cımbızla ayıklardım. Bunlara tevbe eder, gözyaşı dökmeye çabalar, hakkı bana geçmiş kimseler varsa bunları bulur ve helalleşirdim. Vakıf adam olmaya çalışırdım. Hayır ve hasenat saçan bir eser bırakmaya çabalardım. fuzuli paralardan beni vakıflaştıracak bir kaynak bulmaya gayret ederdim. Ömrüm 1 milyon yıl devam etse bu, beni vakıf yapacak bir kimliğin sağlayacağı faydayı sağlamazdı. Buraya kadar olanlar kendime ait işlerdi. İrşat vazifesine ve topluma yönelik olarak da şunları yapardım. Allah'ın lütfettiği irşat görevine taalluk eden görevlerimi yerine getirirdim. Öncelikle müminlere hür iradenin ve özgür düşüncenin önemini anlatırdım. Hürriyete sahip olamayan insanlar ve memleketler hayvanlaşır. İnsan hürriyetle kaimdir. İnsanın öteki adı halifedir. Hür olmayan halifeyi kaldır at hendeye, daha güzeldir. Mü'mine hürriyetin önemini, hür olmayan insanı hayvan şeklinde temessül ettirerek anlamaya çalışırdım. Mü'minin hürriyeti anlaması bu derece önemlidir. Hürriyeti anlamak ve anlatmak ilimle, okumakla mümkündür. Müslüman, insan hürriyetini savunamıyor, dünyanın hiçbir yerinde hem de. Batılı insanın hürriyetine dokunduklarında köpürüyor, kuduruyor çünkü çok okuyor. Çünkü hürriyetin değerini biliyor. Müslüman okumadığı için tefekkür noksanlığından ileri gelen bir aymazlığa ve vurdum duymazlığa sahip. Kullanılabiliyor, ezilebiliyor, ürkütülebiliyor, korkutulabiliyor, hürriyetleri gasp ediliyor ve dayatmalara boyun eğdirilebiliyor. Okumayı teşvik ederdim. Bunu Kur'an üslubu ve peygamber buyruğuyla ki o şöyle buyurmuştur: "Alimin abide üstünlüğü benim sizin en aşağı derecede olanınıza olan üstünlüğüm gibidir." Bu buyrukla yapardım. Mücerret insan vicdanını en çok sızlatan ve yaralayan şey bugün İslam dünyasının okumayı terk etmiş olmasıdır. Okuma konusunda kaybolan gayreti yeniden canlandırmaya çalışırdım. Allah'ın dostlarını daha çok severek Allah'a yaklaşmak, düşmanlarından daha çok uzaklaşma çabası gösterirdim. Çünkü bu büyük bir ibadettir. Bana has olan bir düşünceyi, İslam cemaati düşüncesini daha çok haykırmak, yazmak ve duyurmak isterdim. Ölürken bile İslam cemaati düşüncesini kelime-i şehadetle beraber etrafa haykırmak ve duyurmak isterdim. Ölürken sevdiklerimin yanında olmak, onlardan helallikler almak, duygularımı anlatmak, son nasihatlerimi yaparak, Rabbime karşı vazifelerimi yapmış olarak bu can emanetini sahibine teslim etmek isterdim. Naim Karaman'ın "Bir aylık ömrümüz olsaydı" sorusuna verdiği cevabı da sizlerle paylaşmış olduk değerli dinleyiciler. Altınoluk Dergisi'nin 98 Ocak 143. sayısından aktardık bu yazıları. Kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Şayet bir aylık ömrünüz olduğunu bilseydiniz ne yapardınız, ne düşünürdünüz? Bu sorulara kimler ne cevap vermiş? Bunları yarın kaldığımız yerden aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.